Ayrım 15. Aya yolculuk. Jules Verne. Sayfa 174. 25. Son ayrıntılar. Günlerden 22 Kasım'dı. Büyük yolculuk 10 gün sonra başlayacaktı. Geriye başarıyla sonuçlandırılması gereken son derece ince, tehlikeli, müthiş titizlik isteyen ve Kaptan Nicholl'ün olmayacağına bahse girdiği tek bir iş kalmıştı. Gerçekten de Columbia'nın doldurulması, içine 400 bin libre, 200 ton patlayıcı pamuk konması gerekiyordu. Nicholl, belki de haklı olarak bunca proksilin yerinden oynatılmasının ciddi tehlikeler doğuracağını, hiçbir şey olmasa bile bu son derece patlayıcı kitlenin merminin basıncıyla havaya uçacağını düşünmüştü. İşin içine bir de Amerikalıların kaygısızlık ve umursamazlığı giriyordu. Çünkü iç savaş sırasında toplarını ağızlarında sigarasıyla doldurdukları görülmüştü. Ama Warwick'in ille de başarıya ulaşmak amacındaydı. Daha yola çıkmadan çakılıp kalmak istemiyordu. O yüzden en iyi işçilerini seçti. Gözünün önünde çalıştırdı. Bir an bile başlarından ayrılmadı. Ve binbir tedbir sonucu başarı olanaklarını kendinden yana çevirmeyi bildi. Her şeyden önce bütün barutunu Stones ile taşıtmamak akıllılığını gösterdi. Sımsıkı kapalı sandıklarda yavaş yavaş getirtti onu. 400 bin libre proksil 500'erlik paketler haline getirilmiş. Böylece Pensacola silah fabrikalarındaki en usta fişekçilerin büyük bir özenle bağladıkları 800 kocaman hartuç meydana gelmişti. Her sandıkta bunlardan 10 tane vardı ve Tampa Town'dan oraya demir yoluyla teker teker taşınıyorlardı. Dolayısıyla çitle çevrili alan içerisinde hiçbir zaman 5000 libre piroksilden fazlası bulunmuyordu. Sandıklar gelir gelmez çıplak ayaklı işçiler tarafından trenden indiriliyor, hartuçlar Columbia'nın ağzına taşınıyor, kolla çalıştırılan vinçler aracılığıyla namluya indiriliyordu. Bütün buharlı makineler uzaklaştırılmış, 2 millik alan içerisindeki tüm ateşler söndürülmüştü. Onca patlayıcı pamuğu, Kasım ayında da olsa güneşin yakıcı ışınlarından korumak bile başlı başına bir sorundu. Nitekim genellikle geceleri boşlukta yaratılan Ruhmkorff aygıtlarıyla Columbia'nın dibine ulaştırılan ve ortalığı gün gibi ışıtan yapay aydınlıkta çalışılıyordu. Hartuşlar burada düzenli bir biçimde yerleştiriliyor, elektrik akımını aynı anda hepsine birden iletecek bir bakır telle birbirlerine bağlanıyorlardı. Gerçekten de patlayıcı pamuk kitlesi pil aracılığıyla ateşlenecekti. Bütün hartuçlardan çıkan teller gelip merminin duracağı noktada birleşiyor, namlunun kalın demir çeperini geçiyor, bu iş için özel olarak yapılmış bir hava deliğinden yukarı çıkıyorlardı. Stones Hill'e vardıktan sonra tel, ağaç direklerle 2 mil ötedeki güçlü Bunsen piline bağlanıyordu. Ve tabii arada bir de bağlantı aygıtı vardı. Aygıtın düğmesine basmak, elektrik akımının harekete geçmesine ve 400 bin libre ağırlığındaki patlayıcı pamuğu ateşlemesine yetecekti. Pilin son anda çalıştırılacağını söylemek bile gereksiz. 28 Kasım günü 800 dev hartuç Columbia'nın dibine yerleştirilmiş durumdaydı. Ama işi bu duruma getirene dek ne sıkıntılar geçirmiş, ne kaygılar çekmiş, nelerle boğuşmuştu Başkan Barbicane. Stones Hill'e girilmesini yasaklamış, kimsecikler dinlememişti. Meraklılar her gün tahta perdeden atlayıp çalışma alanına girmiş, kimileri tedbirsizliği çılgınlığa dek vardırıp patlayıcı pamuk balyalarının arasında sigara içmişti. Barbicane her gün ter ter tepinmekteydi. G.T. Maston bu konuda ona yamaklık ediyor, bıkıp usanmadan kaçak seyircileri kovalıyor. Yankilerin öteye bereye attıkları yanan izmaritleri topluyordu. Doğrusu çok zor bir işti bu. Çünkü aşağı yukarı 300 bin kişi birikiyordu tahta perdenin gerisine. Michel Ardan da sandıkların Columbia'nın başına taşınması işine gözücülük etme görevini yüklenmişti. Ama kendisi bu konuda kötü örneklik eden tedbirsizleri kovalarken, Michel Ardan'ı ağzında kocaman bir prole yakalayan Gun Club Başkanı sonunda başka bir gözlüğü de onun peşine takmak zorunda kalmıştı. Her neyse işte, topçuları koruyan Tanrı'nın da yardımıyla Hiçbir şey havaya uçmadı ve doldurma işi başarıldı. Böylece Kaptan Nicholl giriştiği bahsin 3. maddesini de yitirmiş oluyordu. Geriye mermiyi Columbia'da sokup o müthiş patlayıcı pamuk yığını üzerine oturtma işi kalıyordu. Ancak bu işleme geçmezden önce yolculuk sırasında kullanılacak şeyler sırayla vagon mermiye yerleştirildi. Doğrusu epey çoktu bunlar ve Michel Ardan'a kalsa yolculara ayrılan yeri de doldururlardı. Bu sevimli Fransızın aya neler götürmek istediğini 40 yıl düşünseniz bulamazsınız. Dünyanın kıvır zıvırı. Neyse ki Barbicane araya girdi ve en gerekli olanlarla yetinildi. Hırdavat çantasına birkaç ısı ölçer, basınç ölçer ve dürbün kondu. Yolcular uçuş sırasında ayı yakından incelemek istiyorlardı. Bu yeni dünyanın tanınmasını kolaylaştırmak üzere yanlarına harika bir ay haritası almışlardı. Bayer ile Madder'in yaptıkları ve dört tahta üzerine tutturulmuş olan Mappa Selenographica tam bir gözlem ve sabır başyapıtıydı. Ayın dünyaya dönük yüzünü en ince ayrıntısına dek veriyordu. Dağlar, vadiler, buz yalakları, yanardağ ağızları, dağ dorukları, yer yarıkları, en doğru yönleri, gerçek boyutları ve tepeleri ay yuvarlağının doğu kesiminde kalan Dörfel ile Leibniz dağlarından tutun da kuzey kutup bölgesinde yer alan Mar Frigorise, Buzlar Denizi'ne varana dek tam adlarıyla gösterilmişti. Sizin anlayacağınız ay yolcuları için çok değerli bir belgeydi bu. Gidecekleri yeri yola çıkmadan inceleyebileceklerdi. Ayrıca yanlarına 3 av tüfeği ile 3 dumdum tüfeği ve büyük ölçüde barut da kurşun almışlardı. Neyle karşılaşacağımız bilinmez diyordu Michel Ardan. Hayvanlar ya da insanlar kendilerini ziyarete gelmiş olmamızdan hoşlanmayabilirler. Onun için tedbirli davranmak en iyisidir. Ve tabii bu savunma araçlarının yanına kutup bölgelerinin amansız soğuğundan tutun da ekvatorun kavurucu sıcağına dek her iklime uyacak giysilerle birlikte kazma, kürek, testere gibi aletler de katılmıştı. Michel Ardan ay gezisine hepsinden değilse bile bazı hayvan türlerinden götürmek isterdi. Bazıları diyoruz. Çünkü ayı yılan, kaplan, timsah falan gibi zararlı hayvanlarla doldurmak niyetinde değildi elbet. Yo diyordu Barbicane'e, bu haşeratı götüremeyiz ama yanımıza öküz ya da inek, at ya da eşek gibi bazı yük hayvanlarından alsak hem görünüm güzelleşir hem de işimize yararlardı. Haklısınız sevgili Ardancığım diye karşılık veriyordu Gun Club Başkanı, ama mermimiz Nuh'un gemisi değil, ne onun kadar geniş ne de yolları aynı. Onun için belli bir sınırı aşmayalım biz. Uzun tartışmalardan sonra yolcuların Kaptan Nicholl'ün harika av köpeğiyle müthiş güçlü bir Terneve kuşusu dışında hayvan götürmemeleri kararlaştırıldı. Mutlaka alınacak şeyler listesine birkaç sandık, en yararlılarından ürün tohumu da eklendi. Michel Ardan'a kalsa oralara serpmek üzere birkaç sandık da toprak götürürdü. Bununla birlikte hiç değilse birkaç düzine fidan aldı. Köklerini büyük bir özenle bir saman kılıfa yerleştirdi. Sonra merminin bir köşesine dikti. Geriye yiyecek içecek sorunu kalmıştı. Çünkü ayın son derece çorak bir kesimine inme olasılığını gözden uzak tutmamak gerekiyordu. Barbicane her zamanki becerikliliğiyle tam bir yıllık yiyecek içecek koydurdu mermiye. Ancak bunu derken kimseyi şaşırtmamak için şunu da hemen ekleyelim ki söz konusu yiyecekler hidrolik basınç altında en saf hacimlerine indirgenmiş besleyici et ve sebze konserveleriydi. Pek çok çeşit yoktu elbet ama güç beğenirlik edecek durumda değillerdi doğrusu. Aşağı yukarı 50 galonluk içkiyle 2 ay yetecek suları vardı. Gök bilimcilerin son gözlemlerinden sonra ayda az da olsa suyun bulunduğundan kimsenin kuşkusu kalmamıştı. Yiyeceğe gelince dünyalıların orada karın doyuracak hiçbir şey bulamamaları akla aykırıydı tabii. Michel Ardan'ın en küçük bir kuşkusu yoktu bu konuda. Zaten olsa yola çıkmazdı. Ayrıca dedi bir gün dostlarına, yeryüzündeki arkadaşlarımız da bizi tümden kendi halimize bırakmayacak. Bizleri unutmama çelebiliğini gösterecektir elbet. Unutmayacağız tabii. diye karşılık verdi J.T. Maston. Peki ama nasıl yardım edecekler bize diye sordu Nicole. Çok basit diye yanıtladı Ardan. Kolumbiyat olduğu yerde kalmayacak mı? Ay tam yer berisine değilse bile tepe noktasına yakın bir yere geldiğinde, yani yılda bir kez bizlere belirli günde yolunu gözleyeceğimiz yiyecek dolu bir mermi gönderemezler mi? Hurra, hurra diye bağırdı J.T. Maston olanca keyfiyle. Bayıldım işte bu lafa. Sizleri elbette unutmayacağız yiğit dostlarım. Size güveniyorum. Gördüğünüz gibi yer küreden düzenli olarak haber alacağız. Bize gelince dünyadaki dostlarımıza haber iletmenin bir çaresini bulamazsak ayıp olur doğrusu. Bu sözlerde öylesine büyük bir güven vardı ki Michel Ardan o kararlı ve dengeli haliyle bütün Gun Club'ın ardına takıp dilediği yere götürebilirdi. Dedikleri o kadar basit, ilkel, kolay, mutlaka başarılacak şeylerdi ki üç yolcunun ardına düşüp ay gezisine çıkmamak için dünya denen şu zavallı yuvarlığa pek sıkıca bağlı olmak gerekirdi. Çeşitli şeyler mermiye yerleştirdikten sonra yay işi görecek su tahta bölmeler arasına verildi. Aydınlatmada kullanılacak gaz da kabına kondu. Potasyum klorata, potasyum hidrokside gelince Barbicane yoldaki gecikmeleri de hesaba katarak merminin içindeki oksijeni yenileyebilmek ve karbondioksiti emebilmek üzere bunlardan tam 2 ay yetecek kadar aldı. Ustaca düşünülmüş, kendi kendine çalışan bir aygıt, havayı yeniden yaşanabilir hale getirme ve zehirli gazlarından arıtma işini üzerine almıştı. Mermi artık hazırdı. Kolombiya'da indirmekten başka bir iş kalmamıştı. Ancak bu da başlı başına güç tehlikelerle dolu bir işlemdi. Koskoca obüs mermisi Stones Hill'in tepesine getirildi. Burada korkunç vinçler ona yapışıp madensel kuyunun ağzına sarkıttılar. İşte bu anda bütün yürekler küt küt atıyordu. Zincirler o büyük ağırlığa dayanamayıp kopsa, böyle bir kitlenin düşüşü patlayıcı pamuğun mutlaka alev almasına yol açardı. Neyse ki hiçbir şey olmadı. Birkaç saat sonra usulca namlu boşluğuna inen vagon mermi piroksilden yapılmış rahat ama tehlikeli yatağına yerleşmişti. Yaptığı basınç Kolombiya'da dolduran barutun daha sıkılaşmasından başka bir sonuç doğurmamıştı. Bahsi kaybettim dedi kaptan. Başkan Barbicane'in eline 3000 doları tutuştururken Barbicane yol arkadaşından böyle bir para almak istemiyordu. Ama yeryüzünden ayrılmadan önce bütün sözlerini yerine getirmek isteyen Nicole'ün üstelemeleri sonunda kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi artık bir tek şey dileyebilirim size. Sayın kaptanım dedi Michel Ardan. Nedir diye sordu Nicole. İnşallah öbür iki bahsi de kaybedersiniz. Böylece yolda kalmayacağımıza emin olabiliriz. 26. Ateş. Aralık ayının birinci günü o öldürücü gün gelip çatmıştı. Öldürücü diyoruz. Çünkü mermi o akşam saat 8:46 dakika 40 saniye geçe yola çıkmazsa ayın yeniden hem tepe noktasında hem de yer berisinde bulunması için 18 yıldan fazla zaman geçmesi gerekecekti. Hava harikaydı. Kışın yaklaşmasına karşın güneş üstünde yaşayanlardan üçünün yeni bir dünyaya gitmek üzere geride bırakacakları yeryüzünü parlak ışınlarıyla ışıtmaktaydı. Kim bilir kaç kişi sabırsızlıkla beklenen o günün gecesini uykusuz geçirmişti. Kim bilir kaç göğüs beklemenin yükü altında ezilmişti. Michel Ardan'ınkinin dışında bütün yüreklerde kaygı vardı. Bu vurdum duymaz insan her zamanki farfaracılığıyla sağa sola koşuşuyor ama yüzünde hiçbir olağan dışı heyecan okunmuyordu. Tıpkı savaş arifesinde top kundağına yatıp mışıl mışıl uyuyan Mareşal Turen gibi güzel bir uyku çekti. Daha sabah kırasında Stones Hill'i çevreleyen ve göz alabildiğine uzayıp giden çayırlarda müthiş bir kalabalık birikmişti. Tampa treni her 15 dakikada bir yerini meraklılar getirmekteydi. Bu göç kısa bir süre sonra akıl almaz ölçülere ulaştı ve Tampa Town Observer gazetesinin ertesi günkü sayısına göre o unutulmaz günde tam 5 milyon seyirci ayak bastı Florida toprağına. Kalabalığın büyükçe bir kesimi tam bir aydır deneme alanının çevresine ordugah kurmakta ve sonradan Ardenstown, Arden kasabası adını alacak kentin temelini atmaktaydı. Ovanın dört bir yanında barakalar, kulübeler, çadırlar yükseliyor ve bu geçici konutlarda Avrupa'nın en büyük kentlerini kıskandıracak kadar çok insan barınıyordu. Yeryüzündeki bütün halkların temsilcileri vardı aralarında. Dünyanın tüm dilleri bir ağızdan konuşulmaktaydı. Babil Kulesi dönemindeki yaşamı anlatan kutsal kitabın deyimiyle 72 dil iç içe girmişti. Amerikan toplumundaki sınıflar burada tam bir eşitlik içerisindeydiler. Bankacılar, çiftçiler, denizciler, faizciler, simsarlar, pamuk yetiştiricileri, tüccarlar, kayıkçılar, yasa adamları ilkel kavimlere özgü bir senli benlilikle dirsek dirseğe yaşıyorlardı orada. Louisiana'da doğmuş Avrupalılarla Indianalı çiftçiler kardeşlik ediyor. Kentucky'li, Tennessee'li soylu beyler, Virginia'lı burnu havada giyimli kuşamlı kişiler, göller bölgesinden gelmiş yarı vahşi avcılarla, Cincinnati'li öküz tüccarlarıyla konuşuyorlardı. Kafalarına geniş kenarlı, beyaz kunduz ya da beylik Panama şapkaları, bacaklarına Opelio Sas fabrikalarında yapılmış mavi pamuklu pantolonlar, sırtlarına ağartılmamış bezden dikilmiş zarif gömlekler, ayaklarına parlak renkli kısa çizmeler çekiyor, göğüslerindeki patiska dantelleri sallaya sallaya dolaşıyor, parmaklarına, gömleklerine, kol ağızlarına, boyun bağlarına, hatta kulaklarına bir yığın yüzük, iğne, taş, zincir, küpe, pahalılığı oranında zevksiz saat kordonu takıyorlardı. Kalabalık ailelerin ortasında kabile başkanlarına benzeyen bu kocaların, babaların, efendilerin çevresinde, önünde, arkasında, en az onlar kadar görkemli giysiler içinde kadınlar, çocuklar, uşaklar dolanıyordu. Yemek saatlerinde bütün bu insanların güney eyaletlerine özgü yemeklere, Florida için büyükçe bir tehlike yaratan bir iştahla saldırışı görülecek şeydi. Üstelik de kurbağa yahnisi, maymun kapama, fish shoulder, balık türlüsü, sarık kızartması, opossum ya da rakun ızgarası gibi bir Avrupalının midesinin almayacağı yemekleri. Ama bu sindirimi güç yiyecekler ne kadar çok içki ya da likör türüyle itekleniyordu. Bardaklarla, kocaman bira kadehleriyle, şişelerle, sürahilerle, en akla gelmez biçimlerdeki kavanozlarla, şeker ezmekte kullanılan havanlarla ve saman yığınlarıyla süslenmiş bar roomlarda ya da tavernalarda ne okkalı küfürler savruluyor ne iç gıcıklayıcı çığlıklar atılıyordu. Naneli şurubumuz geldi diye bağırıyordu satıcılardan biri kulakları çınlatan bir sesle. Bordo şarapları burada diye karşılık veriyordu başka biri ciyak ciyak bir sesle. Gin slingimiz de var diye haykırıyordu biriki. Kokteyle gel, brandy smash'e gel diye bağırıyordu öbürü. Son moda gerçek mint julep'ten tatmak isteyen var mı diye bağırıyordu bu usta satıcılar. Bir bardaktan öbürüne hokkabaz çabukluğuyla şeker, limon, yeşil nane ruhu, parçalanmış buz, su, konyak ve taze ananas aktarırken. Baharatlı yemeklerin etkisiyle kuruyan gırtlaklara yöneltilmiş bu çağrılar genellikle günün her saatinde yineleniyor, birbirleriyle çatışıyor ve kulakları sağır eden bir şamataya yol açıyordu. O gün yani 1 Aralık'taysa pek öyle bağırıp çağıran yoktu. Hem zaten satıcılar alıcıları çekmek için gırtlaklarını yırtsalar da bir işe yaramazdı. Kimsenin aklına yiyip içmek gelmiyordu. Akşamın 4'ü olduğu halde bilmem ne kadar seyirci kalabalık arasında alışılmış öğle yemeğini yemeden dolaşmaktaydı. Bunu da bastıran bir belirti vardı. Amerikalı'nın oyunlara duyduğu müthiş tutku bile heyecan karşısında unutulmuştu. Çomak devirme oyunundaki çomakların kuzu kuzu yattıklarını, kreps zarlarının boynuz içinde uyduklarını, ruletin hareketsiz durduğunu, cribbage'ın yüzüstü bırakıldığını, whist 21, kızılla kara, monte ve faro kağıtlarının el sürülmemiş olarak paketlerinde durduğunu görünce o günkü olayın bütün gereksinimleri bastırdığını ve başka bir eğlenceye yer bırakmadığını anlıyordu insan. Akşama dek büyük yıkımlardan öncekine benzer, gürültüsüz, patırtısız, içten içe kaynayan bir kazan yandı, durdu, sıkıntılı kalabalığın yüreğinde. Zihinlerde anlatılmaz bir bunalım, dayanılmaz bir uyuşukluk, dile getirilmez bir duygu vardı. Herkes ne olacaksa olsun istiyordu. Ama akşam 7'ye doğru bu ağır sessizlik bozuldu. Ay doğuyordu. Milyonlarca hurra selamladı bu doğuşu. Söz verdiği saatte boy göstermişti gece yıldızı. Bağırış çağırış ta göklere yükselmekteydi. Her yan alkıştan çınlarken sarı saçlı Phoebe o harika gökyüzünde hiç istifini bozmadan parlamakta, sevinçten başı dönmüş kalabalığı en tatlı ışınlarıyla okşamaktaydı. Tam bu sırada üç gözlü pek yolcu gözüktü. Onların gözükmesiyle de çığlıklar iki katına çıktı. Bir anda içten gelen bir dürtüyle bütün o heyecanlı göğüslerden Birleşik Devletler Ulusal Marşı yükseldi. Ve 5 milyon kişilik bir koronun söylediği Yankee Doodle, İnsan sesinden oluşmuş bir kasırga halinde hava tabakasının en son sınırına doğru yükseldi. Derken bu karşı konmaz atılımın ardından ulusal marş bitti. Son notalarda yavaş yavaş söndü. Gürültüler kesildi ve müthiş etkilenen kalabalığın tepesinde sessiz bir mırıltı dolaştı. O sırada Fransızla iki Amerikalı halkın yıkarcasına abandığı tahta perdeyi geçmiş deneme alanına girmişti. Yanlarında Gun Club üyeleriyle Avrupalı gözlem evlerinin gönderdiği temsilciler vardı. Barbicane dingin ve soğukkanlı bir tavırla son buyrukları veriyordu. Michel kollarını arkasında kavuşturmuş, dudaklarını sımsıkı kapatmış, kısa ve ölçülü adımlarla 5 aşağı 5 yukarı gidip geliyordu. Tam bir yolcu gibi giyinmiş, ayağına deri çizmeler çekmiş, çantasını boynuna asmış, kestane rengi katifeden yapılmış, bol giysileri içinde adeta yüzüyor, ağzında prosu, prenslere layık bir savurganlıkla sağındaki, solundaki insanların ellerini sıkıyordu. Her yanından canlılık ve neşe akıyor, gülüyor, şakalaşıyor, saygıdeğer J.T. Maston'a takılıyor. Sözün kısası son ana dek tam bir Fransız, daha da beteri Paris'te olduğunu gösteriyordu. Saat onu vurdu. Mermiye yerleşme zamanı gelip çatmıştı. Mermiye inme, yivli kapağı kapatma, Columbia'nın ağzındaki vinçleri ve tahta iskeleyi sökme epey vakit alırdı. Barbicane saatini saniyesi saniyesine mühendis Murchison'unkiyle ayarlamıştı. Barutu elektrik akımıyla o ateşleyecekti. Böylece mermi içindeki ay yolcuları yola çıkış anını gösterecek şaşmaz göstergeyi kendi gözleriyle izleyebileceklerdi. Dolayısıyla vedalaşma saati gelip çatmıştı. Sahne pek göz yaşartıcı oldu. Ateşli neşesine karşın Michel Ardan bile duygulandığını hissetti. J.T. Maston herhalde bugün için sakladığı bir yaş damlası buldu kurumuş göz kapaklarının altında. Onu da götürüp sevgili ve yiğit başkanının alnına kondurdu. "Ben de gelsem," dedi, "daha vakit var." "Olmaz Maston'cığım," diye karşılık verdi Barbicane. Az sonra üç yol arkadaşı mermiye yerleşmiş, kapağını içeriden sıkıca kapamıştı. İskele ve vinçlerden arınan Columbia'nın ağzı göğe doğru uzanmaktaydı. Nicole, Barbicane ve Michel Ardan kesin olarak hapsedilmişlerdi alüminyum vagonlarına. O anda son sınırına varan evrensel heyecanı kim anlatabilir? Ay geçtiği yerdeki yıldızların titrek ışığını söndürerek ilerliyordu dupduru gökyüzünde. O sırada ikizler burcunu geçmekteydi ve ufukla tepe noktası arasındaki yolun hemen hemen yarısındaydı. Bu durumda herkes vurmak istediği tavşanın önüne nişan alan avcı gibi hedefin önüne nişan alındığını fark ediyordu tabii. Korkunç bir sessizlik kaplamıştı her yanı. En küçük bir esinti bile yoktu yeryüzünde. Göğüslerde de soluk kalmamıştı. Yürekler artık atmaya cesaret edemiyordu. Bütün korkulu gözler Columbia'nın ağzına dikilmişti. Murchison elindeki kronometrenin göstergesini izliyordu. Yola çıkış anına topu topu 40 saniye kalmıştı. ama her saniye 100 yıl gibi geliyordu insana. 20 saniye kala genel bir dalgalanma oldu. Kalabalığın aklına mermiye hapsedilmiş gözü pek yolcuların da saniyeleri saydığı geldi. Sağdan soldan tek tek sesler yükseldi. 35, 36, 37, 38, 39, 40, ateş. Aynı anda Murchison da aygıtın düğmesine basıp elektrik akımını verdi Kolumbiya'nın dibine. Ve ne düşen yıldırımın ne patlayan yanardağın çıkardığına benzemeyen, görünmemiş, işitilmemiş, insanüstü korkunç bir patlama oldu. Topraktan tıpkı bir yanardağdan fışkırırcasına müthiş bir alev demeti koptu. Yer yerinden oynadı ve kızıl dumanlar arasında görkemle havayı yarıp giden mermiyi ancak birkaç kişi bir an görebildi. 15. ayrımın sonu, sayfa 186.